Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kafirun suresini dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Kul yâ eyyuhel كافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العلي.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey kafirler, ben sizin taptıklarınıza tapmam. Benim taptığıma da siz tapacak değilsiniz. Ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim de dinim bana. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Güzelli Hayat.
Muhterem dinleyiciler, Düzenli Hayat isimli dizi sohbetimizin 20. bölümüyle birlikteyiz.
Bu bölümde iş ortamındaki iletişim becerileri hakkında konuşacağız.
İstenilen hayata sahip olmak için fiziksel ve ruhsal sağlığın yerinde olması çok önemlidir. Kimi zaman istediğiniz hayatı elde etmek için hayat tarzınızı da değiştirmeniz lazım. İşte biz Düzenli Hayat isimli dizi sohbetimizde doğru alışkanlıkları yanlış alışkanlıklardan ayırmak için sizlere bilgi aktarmaya çalışacağız. Bu programda yaptığımız tavsiyeler genel tavsiyelerdir. Belki sadece bazıları işinize yarayabilir. Tam olarak kendinize özgün alışkanlıklar kazanmak için doktorunuza veya danışmanınıza başvurabilirsiniz.
İş yerinde iletişim becerileri her insanın iletişim alanında ve sosyalleşmede ustalaşması gereken en önemli ve pratik becerilerden biridir. Çünkü bu beceriye sahip olmak insanların hayatlarının gelişmesinde önemli bir rol oynar. İş yerinde ilerleme, kariyer gelişimi ve buna bağlı olarak gelir artışı kişinin yaşam standardını tamamen etkiler.
Herhangi bir işte başarı için deneyim ve teknik beceriler gereklidir. Ancak halkla ilişkide veya diğer bir deyişle iletişim becerileri kariyer başarısında önemli bir rol oynamaktadır. İletişim alanında yazar ve danışman olan David Parnell'e göre iletişim becerisi, bir kişinin başkalarıyla etkileşime girebildiği ve iyi iletişim kurabildiği farklı niteliklere sahip olmak anlamına gelir. Ona göre bazen bu özellikler iki özellikte özetlenebilir. Sevilmek ve iyi bir kişiliğe sahip olmak.
Bu nedenle her kişinin iş alanında ve yerinde ilişkiler kurmak ve iş yerindeki iletişim düzeyini geliştirmek için bir dizi ön koşula ihtiyacı vardır ve bunları karşılaması gerekir. Karşılıklı saygı sadece iş yerindeki iletişim için değil, tüm iletişimimiz için gerekli olan en önemli ilkelerden biridir. Dinleyicilerimizin nerede olurlarsa olsunlar bir insan olduğunu ve bizim ona saygı duymakla, onun da bize saygı duymakla mükellef olduğunu daima aklımızda tutmalıyız. Eğer daha yüksek bir mevkiye sahipsek, bir insanın itibarını daha yüksek bir mevkiden dolayı asla ihlal etmemeliyiz ve birinin elinin altında çalışıyorsak, insan olarak haklarımızı bilmeli ve önemsiz meseleler yüzünden kendimizi önemsiz hale getirmemeliyiz. Saygımız ve itibarımızı sorgulayacak işler yapmamalıyız.
Kibar olmak ve terbiyeli davranmak iş yerinde riayet etmemiz gereken bir diğer ön koşuldur. Çünkü insanlar kibar olanlardan daha fazlasını kabul eder. Benlik saygısına ve öz saygıya sahip olmak da çok önemlidir. Her birimizin hayatta izlediğimiz yola göre inançları, inanışları ve kırmızı çizgileri vardır. Konumumuz uğruna asla başkalarına hedeflerimizi ilerletmek için basamak haline getirmemeli ve istemediklerini yapmaya zorlamamalıyız. İş yerinde iletişim ve çalışma ilişkileri hep dengeli bir süreçte olumlu sonuçlanabilir. Sonuca odaklanmak da önemlidir. Uzun vadeli veya kısa vadeli sonuçlara odaklanmak önemlidir. Aslında iş yerinde iletişim ve ilişki kurmaktan amacımız genel anlamıyla kişisel gelişmemize ve iş ve konumumuza yön verecek bir sonuç elde edilmektedir.
Parnell'e göre insanların dünya görüşleri ve sorunlara ilişkin algıları bizimkinden farklı olduğu için sözcüklerimizde anlamsal belirsizliklerden kaçınmalıyız. İletişim ilkelerinin farkında olan kişiler konuşmalarını anlaşılır kılarak konuşmalarında belirsizlikten kaçınırlar. İletişim becerilerindeki bir sonraki husus hoşgörüdür. Başkalarına karşı hoşgörülü olduğunuzda onlara karşı sabırlı olursunuz ve stresli durumlarda çok soğukkanlı olabilirsiniz. Bu nedenle iletişim becerilerinin temel direklerinden birini gözlemleyebildiğiniz söylenebilir. Ayrıca güvenilir olduğunuzda ve hedef kitlenizde bir güvenlik duygusu oluşturduğunuzda işinizde başarılı olacaksınız. Ne zaman ve nasıl empati gösterebileceğini bilmek, iş yerinde başarılı olmanıza yardımcı olabilecek başka bir iletişim becerisidir.
Tahran Radyosu.
Beden dilinin önemi hakkında ne kadar konuşursak yine az. İlişkinin büyük bir bölümü beden dilinden etkilenir. Ve bu yetenek önemli bir iletişim becerisidir. Aslında insanlarla konuşmasak bile onlarla iletişim kurmak için yeterli değildir. Ayrıca iş arkadaşınız sizinle konuşurken el ve göz hareketlerinize dikkat edeceği de kesindir. İş yerinde dinleyerek ve konuşarak iletişim becerilerinizi geliştirmeniz gerekir. Diğer kişiyi iyi dinleyin. Dinlemenin sadece diğer kişinin söylediklerini dinlemekle ilgili olmadığını, diğer kişinin bakış açısını ve beklentilerini anlamak için beden diline de dikkat etmeniz gerektiğini bilin.
Mizah, başkalarıyla iletişim kurmada çok yardımcı olan başka bir iletişim becerisidir. Gülmekten hoşlanmayan kişi gerilimi ve ihtilafları arttırır. Mizah ile işin baskısını azalttığınızda aslında işinizin ilerleme faktörlerinden birine ulaşmış olursunuz. İş yerinde mutlu olmak iletişiminizi daha etkili hale getirir. Ayrıca muhataplarımızı iyi tanığımızda, onların durumuna göre konuşmamızı ayarlıyoruz. Bu beceri yani muhatabın tanınması çok basit ve ilkel bir durumda olsa da ancak bunu dikkate almamak tek başına ilişkilerde başarısızlığın bir nedeni olabilir. Aslında her kelimenin bir yeri ve her nüktenin de bir yeri vardır.
Ayrıca sorunları çözmeye aktif olarak yardımcı olmaya çalışın. Her zaman sorunlar söz konusudur. Onlarla nasıl başa çıkacağımızı ve sorunu nasıl çözeceğimizi öğrenmeliyiz. İş yerinde aktifseniz, iş arkadaşlarınızın iş yükünü azaltırsanız ve bir iş yerinde iyi bir beceri ve iletişim başarısı sayılır. Ayrıca iyi davranmaya çalışın, teşekkür ederim ve bir şey değil gibi kelimelerin iletişim becerilerinde birçok kullanımı vardır. Gülümsemekle de beraber gelen sözler bize bir şeyi yapma sürecinin sonucundan daha önemli olduğunu hatırlatır. Bu yüzden her zaman iyi davranın ve bu kelimeleri kullanmayı unutmayın.
Her zaman destekleyici olmaya çalışın. İş arkadaşlarınızı cesaretlendirin, mutlu olun ve onları motive edin. Her düzeyde ve seviyede çalışın. Enerjik ve motive insanlarla çalışmayı tercih edenler hep etrafınızda olacaklardır. Açık fikirli olmak aynı zamanda iş yerinde başarı için iletişim becerilerinden biridir. Sadece mesajınızı iletmek yerine diğer kişinin bakış açısını dinlerken ve anlarken açık fikirli olun. Bir kişiyle ve hatta aynı fikirde olmadığımız kişilerle konuşmaya istekli olduğunuzu göstererek daha dürüst ve verimli sohbetler yapabileceksiniz.
İş yerinde başarı için başka bir iletişim becerisi, başkalarıyla olan etkileşimlerinize güvenmektir. Güven, iş arkadaşlarınıza söylediklerinize inandığınızı ve onların da sizi takip edeceklerini gösterir. Özgüven ise basitçe göz teması kurarak veya sert ama samimi bir ton kullanarak gösterilebilir. Soru gibi görünen cümleler kurmaktan kaçının. Ayrıca kaba veya kibirli görünmemeye dikkat edin. Daima diğer kişiyi dinleyin ve ona sempati duyun. Doğru mahkeme başka bir iletişim becerisidir. Bu beceriyi kazanmak için çevremizdekileri ve çevremizdeki dünyayı dikkatlice görmeli ve duymalıyız.
Muhataplarınızı hakkında yeterince bilgi edindikten ve konuşma becerilerinizi güçlendirdikten sonra muhatapları güçlü bir ifadeyle aklınızdan geçeni yapmaya ikna etmenin zamanı artık gelmiştir. Müzakere becerisi yalnızca iş tekliflerini tartışırken ve daha iyi maaşlar ve sosyal haklar alırken değil, aynı zamanda diğer alanlarda da bize yardımcı olur. Bir diğer iletişim becerisi de belagattır. Konuyu ifade etme şeklimizdeki ustalığımız, muhataplar üzerinde en büyük etkiye sahiptir ve onları fikirlerimizi dinlemeye teşvik eder. Belagat becerileri ile etkileşim ve iletişim mümkün hale gelir. Konuşma ve yazma konusunda iyiseniz başarılı olursunuz. Zamanın önemli olduğu ve teknolojinin sürekli iletişim araçlarını geliştirdiği günümüz dünyasında konuları net bir şekilde dile getirmek çok önemlidir.
İletişim becerileri aslında bireysel duyguları tanımak ve bunlara dikkat etmektir. İnsan, duygu ve ruhsal durumunu yeterince bilen kişiler işlerinde daha başarılıdırlar. Bu nedenle insanların yaptıklarından duydukları tatmin ve memnuniyet duygusu iş yerine bağlılıklarını ve katılımlarını belirler. İletişim becerilerini uygulamak işimize ve amacımıza daha iyi bir bakış açısı sağlar. Bugün hem gerçek hem de sanal dünyada yaşıyoruz. Bu iki dünyadaki iletişim becerilerimiz mantıklı ve ilkeli olmalıdır.
Değerli dinleyiciler, Düzenli Hayat isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsude.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@wes.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Mutfak Kültürü.
Muhterem dinleyiciler, Mutfak Kültürü isimli sohbetimizde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Haftalık programımızın her bölümünde sizleri İran'ın çeşitli yöresel yemek kültürü ve gelenekleriyle tanıştırmaya çalışacağız.
Böylece her bölümde İran'ın bir yöresine giderek yerel halkın yemek kültürü ve gelenekleriyle tanışmaya çalışacağız.
Bugün sizlerle beraber İran'ın doğusunda Güney Horasan eyaletinin Mahunik köyüne gidip bu köyün yöresel yemekleriyle tanışacağız. Güney Horasan'ın bu değişik köyünü sizlere tanıtmaya ilaveten kafbih dondurması ve gurut olmak üzere iki geleneksel yiyeceği sizlere tanıştıracağız.
İran'ın doğusunda Güney Horasan eyaletinin dört bir köşesinde çok ilginç ve bir o kadar da güzel geleneklere rastlanabilir. Bu bölgenin eski tarihinin yanı sıra bu eyalete bilinmesi zevk veren, ilginç olan birçok harikası ve şaşırtıcı şeyler vardır. Bu şaşırtıcı şeylerden biri dünyanın 7. ilginç köyüdür. Bu şaşırtıcı ve hayret veren köyün adı Mahunik'tir. Mahunik daha önceki sohbetimizde sizlere anlattığımız Bircan kentinin 142 kilometre mesafesinde bulunuyor. Yaklaşık 300 yıllık bir tarihi olan bu köy insan tarafından inşa edilmiştir ve kendine has özelliği ise alçak tavanlı evlerin bulunmasıdır.
Buradaki evler genelde oyuncak evlere benziyorlar. Fakat sebebi nedir diye merak ediyorsanız, burada yaşayan halkın tümünün kısa boylu olmasıdır. Öyle ki en uzun boyluları ise 160 santimetreyi geçmiyor ve ortalama boyları ise kısadır. Mahunik halkı bundan yaklaşık 300 yıl önce Afganistan'dan buraya göç etmişler ve o tarihten itibaren burada yaşamaya devam ediyorlar. Kendi aralarındaki akrabalık evlilikleri ve de beslenme tarzları onların kısa kalmasına sebep olurken, son yıllarda beslenme tarzlarının değişmesi ve destek ilaçlarla boyları bir nebze uzamıştır.
Mahuni köylerinin evleri hiçbir mimarlık tarzına tabi değildir ve özel bir geometrik şekli yoktur. Fakat yine de kendine has özel bir mimari tarzı vardır. Zira evlerin neredeyse yarısı yerin altındadır ve evlerin tabanı ise yeryüzünden yaklaşık 1 metre daha aşağıdadır. Tamamı taş, ahşap, odun ve balçıkla yapılan bu evlerin yüksekliği 1 ila 1,5 metredir ve normal bir insanın evlere girmek için eğilmesi gerekir.
Mahuni köy halkı bölgenin çok yüksek sıcaklığı ve düşük soğukluğundan kurtulmak için özel bir mimari tekniği kullanmış. Böylece elektrik veya doğal gaz kullanmadan ev ortamının çeşitli mevsimlerinde en uygun sıcaklıkta kalmasını sağlamışlardır. Bu köyün bir diğer özelliği ise evlerin birbirinden mesafesinin az olması ve bazı evlerin merdiven gibi basamaklı olmasıdır. Böylece köy halkı kendi güvenliğini sağlamış olmuştur. Köye yakın tarihi eserlerden Borjve Kale, Borje Golancir ve Seng Negare Pişaz Tarih yazıtına değinebiliriz.
Sohbetimizin başında belirttiğimiz gibi bu hafta dünyanın 7. şaşırtıcı köyü yani Mahonik'ten sizlere farklı yiyecekleri tanıtmak istediğimizi belirttik. Buranın yani Güney Horasan eyaletinin ilginç yiyeceklerinden kafbi dondurmasıdır. Yapımı çok zor olan bu dondurma farklı bitkilerden yapılıyor. Kafbi dondurmasına bölgede kefzene dondurması da denir. Bu dondurma birçok aile şenli misafirlikler ve hepsinden daha önemlisi tabii ki çille gecesi olan yalda gecesinde yapılarak yeniliyor.
Bu gelenek günümüzde daha çok Kainat ve Gonabad kentlerinde revaçtadır. Dondurmanın ana maddesi Güney Horasan halkı arasında bih olarak bilinen çubek bitkisinin köküdür. Çubek çalısı çok yıllık bir çalı olarak daha çok tepelerin eteklerinde biter ve bilimsel adı Acanthophyllum squarosum olarak tanınır ve bazen de ilaç olarak kullanılır. Zira köklerinin özü antioksidan ve antimikrobiyal özelliği olan saponin içerir.
Tahran Radyosu.
Bu geleneksel dondurmanın yapımı için önce çubek bitkisinin kökünü ezer ve birkaç kez kaynatırlar. Zira acı bir tadı vardır. Bu yüzden suyunu birkaç kez değiştirirler ve acısı gidip tatsız olana kadar bu işlem tekrarlanır. Sonra suyun soğumasını beklerler. Ardından tagar denilen büyük çömlek bir kaba alınır ve ailenin gençleri ve erkekleri nar ağacının dalları veya gez çalılarının ince dalları ile suyu karıştırılır. Bu iş çubek suyunun yumurta akı gibi köpürmesine ve katılaşmasına kadar devam eder. Ardından tatlandırıcı olarak bir miktar üzüm suyu veya şeker suyu veya pudra şekeri azar azar eklenir ve karıştırılmaya devam edilir. Böylece beyaz köpük tatlandırılır ve beyaz köpük hazır olunca servis kabına alınır ve üzeri ise ceviz, fıstık veya badem ile süslenir ve afiyetle yenilir. Tabii ki bazen gençler bu işe eğlenceyi de çevirir ve beyaz köpüğü tatlandırmadan önce birbirleriyle şakalaşarak beyaz köpükleri birbirine atarlar.
Güney Horasan'da veya daha doğrusu Bircan kentinde Gurut denilen ve İran'da keşk olarak bilinen keş ile yapılan ve rengi mor olan bir yemek pişirilir. Bir yemeğin keş ile yapılıp nasıl mor rengi olabilir diye düşünebilirsiniz. Sebebi ise Bircan halkının özel bir çeşit keş kullanmalarıdır. Zira bunun rengi siyahtır ve kara yoğurt olarak bilinir. Bilindiği üzere keş, süzme yoğurttan yapılan sert bir çökelektir.
Gurut bir süt ürünüdür ve aslında rengi kararmış olan bir çeşit keşktir ve yöresel yemeklerde de kullanılır. Patlıcanlı gurut ise Bircan keşki ile yapılan sevilen bir yemektir. Bu yemek leziz olmaya ilaveten kemiklerin güçlenmesi ve sertleşmesi için de çok yararlıdır ve kalsiyum ile fosfor açısından çok zengindir. Ayrıca vücudun çeşitli bölgelerine oksijen taşıyan kırmızı yuvarların oluşmasında da yararlıdır. Gurut ayrıca demir açısından da zengin bir besindir ve demir eksikliğinden kaynaklanan kansızlığın tedavisinde etkilidir.
Gurut bademcan yani keşli patlıcanı yapımı için yaklaşık 500 gram bircan keşi olan gurut, 1 soğan, 2 patlıcan, 2 kaşık yağ, 10 ila 15 adet ceviz ve yağda hafif çevrilmiş olan kuru naneye ihtiyaç vardır. Yemeğe başlamadan önce keşleri bir kaba alıp ıslanması için ona su ekleriz. Onlar ıslanırken cevizleri bir çömleğe alıp onları ezmeye başlarız ve cevizlerin yağı çıkana kadar onları ezmeye devam ederiz. Bu arada yeterince ıslanan keşleri ezilen cevizleri ekler ve onlarla beraber ezmeye başlarız. Bu arada keşe bazen su ekleriz ki ayrılan parçacıklar suda erisin. Daha sonra suda seyreltilmiş olan gurutu başka bir kaba alırız.
Diğer yandan doğranmış soğanları yağda kızartırız. Bircan halkı genelde kuyruk yağı kullanır, zira guruta başka bir tat ve koku kazandırır. Soğanlar kavrulunca daha önce suda ezdiğimiz gurutu ekliyor ve ocağa alırız. Altını açar ve kaynama noktasına gelmesini bekleriz. Fakat kaynamadan ocaktan alırız, zira gurut kaynarsa süt gibi kesilir. Bu arada yağda hafif çevirdiğimiz kuru naneleri guruda ekler ve karıştırırız. Diğer yandan patlıcanların kabuğunu soyduktan sonra uzunlamasına doğrar ve yağda kızartır ve ayrı bir kaba alırız. Böylece sıcak gurudu kızartılmış patlıcanlarla beraber sofraya alır, lavaş ekmekle beraber afiyetle yeriz.
Dinleyiciler, bir sohbetimizin daha sonuna geldik.
Programımızla ilgili görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir adresinden bize iletebilirsiniz. Ayrıca programlarımızı www.farsude.com adresinden de takip edebilirsiniz.
Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şia tarihinin büyük alimleri.
Değerli dinleyiciler, Şia tarihinin büyük alimleri isimli seri sohbetimizin 50. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Seyyid Abdullah Şuber üzerinde duracağız.
Sohbetimizin devamında Şii aleminin Hicri Kameri 13. yüzyıl tanınmış ulemalarından olan Seyyid Abdullah Şuberi olarak ün yapan Abdullah Elevi Hüseyin-i Musevi ile tanışacağız. Şuberi, İmamiye'nin güvenilir muhaddislerinden Kur'an-ı Kerim müfessirlerindendi.
Seyyid Abdullah Şuberi, Ehl-i Beyt'in 4. halkası İmam Seccat aleyhisselamın mübarek soyundan gelen bir isimdi. Hicri Kameri 1188 yılında Necef'te dünyaya geldi. Babası Seyyid Muhammed Rıza Şuber, Necef'in tanınan alimleri ve takvalı insanlarındandı. Öyle ki ona sahibe devletel müstecabe, yani devleti isticabet olunan şahıs lakabı verilmiştir.
Bu duanın isticabet edilmesi hikayesi aslında Bağdat'ta Osmanlılar döneminde yaşanan kuraklık dönemiyle ilgilidir. O dönemde Osmanlıların Bağdat hükümranı Said Paşa Hak'tan 3 gün oruç tutmalarını ve yağmurun yağması için namaz kılmak üzere çöle gitmelerini istediği anlatılmaktadır. Halkın da bunu yaptığı, Said Paşa ile beraber çöllük alanda namaz kıldıkları ancak ne o günde ne de gelecek günlerde bir yağmurun yağmadığı anlatılır. Bu sırada insanların hepsinin üzüntüleri yüzlerinden okunabildiği anlatılıyor. Bu durumu gören Seyyid Muhammed Rıza'nın defalarca yağmur namazı kıldığı ve Kazmin halkından da gün içerisinde 3 gün oruç tutmalarını istediği söyleniyor. İnsanlar ise 3 gün oruç tutup defalarca Seyyid Muhammed Rıza ve başka takvalı alimler arkasında saflar oluşturarak namaz kıldılar. Seyyid Muhammed Rıza'nın tam da dua okuduğu sırada kök karanlığa büründü ve yağmur damlacıkları insanların sevinç gözyaşlarıyla harmanlandı. Bu unutulmaz olaydan dolayı insanlar da Şuber Hanedanı'nın muhterem alemini duası icabet edilen şeyh olarak adlandırdı ve ona karşı daha saygılı davranmaya başladı.
Seyyid Abdullah ise böyle bir babanın terbiyesiyle gelişti ve ondan ders alarak kendini geliştirdi. Seyyid Muhammed Rıza ise çocuğunu hayatının anlarını değerlendirmeye davet etti ve bu yolda gereken imkanları da onun için sağladı.
Seyyid Abdullah pratikte babasının talimatı üzerine çok ciddi çalışmalara başladı. Öyle ki hasta olduğu günlerde bile öğrenmekten vazgeçmiyordu. Böylece kendisini babasının sunduğu hizmetler ve imkanlardan mahrum bırakmıyordu. Böyle bir ciddiyet ve kararlılık sayesinde bilim ve takva yolunda yürüyerek büyük bir fakih ve ibadetkar bir kula dönüştü.
Seyyid Abdullah babasının Hicri kameri 1208 yılında ölümünün ardından Bağdat'ın ünlü araştırmacısı Seyyid Muhsin Avrici derslerine katıldı ve büyük alimin öğretileri sayesinde tanınmış ve ün salan bir fakihe dönüştü. Şuber Hanedanı'nın azimli çocuğunun araştırmaları ve ibadetkar tavrı o kadar belirgin ve yoğundu ki Riyaz el-Mesail kitabının yazarı Seyyid Ali Tabatabai, Mirza Muhammed Mehdi Şehristani, değerli Kavaninül Usul kitabı yazarı Mirza Ebul Kasım Kumi, Şeyh Esedullah Kazimi ve Şeyh Muhammed Cafer Necefi, Kaşiful Gıta gibi tanınan alimler ve fakihler onu takdir edip ona rivayet ve anlatım izni verdiler.
Seyyid Abdullah Şuber'in ünü ve bilimsel yeteneği Irak'ın tamamına yayıldı. Sırf alimler ve fakihler değil, sokaklardaki insanlar da onun yüceliğine inandılar. Böylece Allame Kaşiful Gıta'nın rıhletinin ardından Iraklı mümin gönüllerde ona eğilimleri arttı ve böylece Seyyid Abdullah Şuber 43 yaşında olmasına rağmen merci olarak kabul gördü.
Kazime'nin herkesçe tanınan takvalı büyük alimi sırf fıkıh ve bilim alanlarında değil, ahlak ve takva alanında da öğrencilerine büyük bir model sayılırdı. Seyyid Abdullah açık yüzlülüğü ve hoş sohbetliliğiyle herkesi kendine çekiyordu. Öğrencilerinden biri onun hakkında şöyle diyor: "Yüzüne baktığınız zaman, iç açıcı sözlerini duyduğunuzda artık ondan kopmanız mümkün olamazdı." Seyyid Abdullah dua ve ibadete de özel özen gösterip o kadar ibadet edip af dilerdi ki ayakları ağrımaya başlardı. Ancak yine de bundan vazgeçmeyip yorgunluğunu unuturdu. Ders, ibadet ve yapılan konuşmalar ve yaşanan ders içerisindeki görüş alışverişleri bu takvalı alimi Müslümanların işlerine bakmaktan alıkoymazdı. Seyyid Abdullah yoksulların ihtiyaçlarını da karşılamaya çalışırdı. Hastaların ziyaretine gider, kölelerin serbest bırakılması için çalışırdı.
Thank you. Bu büyük alim 54 yıllık ömründe 70'i aşkın eser ve yorum yazdı. Alimler ve müçtehitler ise Seyyid Abdullah'ın geriye bıraktığı eserleri sırf Allame Muhammed Bakır Meclisi'ninkiler ile karşılaştırmaktalar. Bu yüzdendir ki Seyyid Abdullah Şuber'e ikinci meclisi lakabı verilmiştir. Seyyid Abdullah o kadar hızlı ve ince detaylarına kadar düşünülmüş bir şekilde eserler ve risaleler yazmıştır ki diğer ulemalar bile hayrete düşmüş ve onu övmüşlerdir. Kimi zaman birkaç saat veya yarım gün süre içerisinde bile anlamlı ve zengin bir risale yazabilmiştir.
Onun öğrencilerinden biri ise şöyle yazmıştır. Günlerden bir gün üstadımız İmam Cevat Aleyhisselam'ın türbesini ziyaretin ardından Şeyh Mufid'in mezarı başında duraksadı. Fırsattan yararlanıp ona sordum. Efendim nasıl olur da siz bu kadar az vaktiniz olmasına rağmen bu kadar derin içerikli kitaplar yazıyorsunuz diye. Seyyid Abdullah biraz sessiz kaldı ardından hızlı yazmak benim becerim değildir. Mevlam Eba Abdullahül Hüseyin Aleyhisselam'ın bana inayetidir. Seyyid-i Şühedayı rüyamda görmüştüm. Bana yaz ve kitap hazırla, kalemin ölümüne de kurumayacaktır buyurmuştu dedi.
Seyyid Abdullah Şuber'in değerli eserlerinden biri de Kur'an-ı Kerim hakkında yazdıkları üçlü yorumlardır. Bu yorumlar Kebir tefsiri veya Saffetül Tifasir, Vasit tefsiri veya El-Civherül Semin ve de Kısa tefsir yani Veciz tefsiri isimleriyle tanınmaktadır. Kebir tefsiri iki büyük cilt olsa da maalesef şimdiye kadar basılmamıştır. Bu yorum kitabında Ehl-i Beyt'ten rivayetlere dayanarak Kur'an-ı Kerim ayetleri yorumlanmaya çalışılmıştır. Burada tam bir incelik ve titizlik içerisinde ayetler ele alınmıştır. Bu tefsir adından belli olduğu gibi daha önceki yorumlarının seçilmiş noktalarını içermektedir.
El-Cevher el-Semin veya Vasit tefsiri ise 6 cilt halindedir. Vasit tefsirinde yazar ilk olarak surelerin sebebi nüzulu hakkında konuşmuş, ardından Kur'an okumanın sevabını anlatmış ve rivayetleri ve kimi yorumcuların sözlerine değinerek ayetleri açıklamaya çalışmıştır. Bu tefsirde dikkat çeken nokta ise Seyyid Abdullah'ın Şia ve Ehl-i Sünnet müfessirlerinin görüşlerini değerleştirmesi ve analiz etmesidir. Bu tefsirin güçlü noktalarından biri de yalın bir dil kullanmasıdır. Uzmanlar ise El-Cevher el-Semin tefsirinin Tabersi'nin Mecmeül Beyan eserinin ardından en değerli tefsir kitabı olduğunu düşünüyorlar. Aynı zamanda yazar bu eserinde akılcı boyutlara da büyük önem vermiştir. Açık ve yalın dili ile okuru yazdıklarının özüne vakıf hale getirmeye çalışmıştır.
Açık ve yalın bir dille yazılan Allame Şuber'in üçüncü yorumu ise onun veciz olarak isimlendirilen tefsir kitabıdır. Tefsir kitabı yazarken sözü kısa kesmek birçok İslam aleminin başvurduğu bir yöntem olmuştur. Onların kasıtları ise bilim talebelerini Kur'an'ı kavramlar ile tanıştırmak ve önemli noktaları öz olarak Kur'an sevenlere sunmak olmuştur. Bu tür yazılar çok değerlidir ve halk tarafından da memnuniyetle karşılanmıştır. Bunların en güzelleri arasında ise Allame Seyyid Abdullah'ın Veciz tefsir kitabını örnek göstermek mümkün. Gerçekten de bu alanda bu eser farklı bir seviyede olduğu söylenebilir.
Hicri Kameri 13. yüzyıl fakihlerden Seyyid Muhammed Masum ise Şuber tefsir kitabının sözünde şu ifadelerde bulunmuştur. İmam Şuber tarih onu kalıcılaştıracak hayırlı ve bereketli şahsiyetlerdendir. Allame Şuber bilimsel birikime sahip az bulunur bir bellek ve geniş bir bilgi dağarcığına sahip biriydi. Biz bu şahsiyet karşısında boyun eğmekten başka yapacak hiçbir şeyimiz yoktur.
Sonunda bu değerli Şia aleminin önde gelen alemi 54 yıl değerli ve verimli hayatının ardından rihlet etti. Oğlu Seyyid Hasan ise önemli bir fakih olarak Əhl-i Beyt aşıqlarının katılımı ilə onun cenazə namazını kıldırdı və onu İmam Musa Kazım aleyhisselam türbəsi civarında toprağa verdi. Değerli dinleyiciler, sohbetimizi İmam Ali aleyhisselamdan bir hadis ile noktalamak istiyoruz. Alim ölse de hayattadır, akılsız hayatta olsa da ölü sayılır.
Değerli dinleyiciler, Şia tarihinin büyük alimleri isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizde yeniden sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İslam peygamberinin yaşam öyküsünü anlatmaya devam edeceğiz.
Geçen bölümde İslam peygamberi insanları 3 yıl boyunca gizlice İslam'a davet etmesinin ardından Yüce Allah tarafından davetini aleni etmekle görevlendirildiğini anlattık. Bunun için Allah Resulü kavmin önde gelen büyüklerini bir ziyafete davet etti ve onları ağırlarken bu önemli meseleyi de gündeme getirmeye karar verdi. Aslında İslam peygamberinin davetini yakınlarından başlamasının birçok faydası ve tesiri vardı. Örneğin Allah Resulü'nün yakınları o Hazretin pak, dürüst ve sadakatli bir insan olduğunu herkesten daha iyi biliyordu. Üstelik akrabalık bağları da onların her türlü haset ve kinden uzak bir şekilde Resulullah'ın sözlerini dinleyecekti. Öte yandan Allah Resulü'nün akrabaları hatta o Hazret'e iman etmese bile en azından akrabalık bağları yüzünden Resulullah'ı savunacaktı. Çünkü onların çoğu Mekke'de nüfus sahibi güçlü insanlardı. Şimdi maceranın devamını dinleyelim.
Misafirlerin gelme zamanı yaklaşıyordu. Hazreti Ali aleyhisselam misafirlerin ağırlanacağı mekana şöyle bir göz attı. Hemen hemen her şey tamamdı. Aralarında İslam peygamberinin amcaları da bulunan Haşim oğulları hanedanının büyükleri bir bir gelmeye başladı. Ebu Talip, Hamza, Abbas ve Ebu Leheb hepsi oradaydı. Büyük bir sofra kurulmuştu. Hazreti Ali aleyhisselam ve Zeyd çeşitli yiyeceklerle misafirleri ağırlıyordu. Yemek yendikten sonra Allah Resulü'nün esas sözünü beyan etmeye sıra geldi. İslam peygamberi ayağa kalktı ve güçlü bir sesle şöyle buyurdu. Gerçekten bir cemiyetin rehberi kendi yakınlarına yalan söylemez. Ondan başka ilah olmayan Allah'a andolsun. Ben onun size ve tüm dünya halkına gönderdiği peygamberiyim. Ey akrabalarım! Bilin ki ben sizin hayrınızı istiyorum. Ve sizin iyiliğinizden başka bir düşüncem yoktur. İnsanlardan hiç kimse benim size getirdiğim şeyden daha iyisini getirmemiştir. Allah bana emretti, sizi ona davet edeyim.
O sırada Ebu Leheb Resulullah'ın sözünü kesti ve alaylı bir şekilde şöyle dedi. Biz büyük bir sabırsızlıkla senin hediyeni almayı bekliyoruz. Allah Resulü şöyle karşılık verdi. Ben size bu dünyada ve öbür dünyada saadet armağan ediyorum. Ben sizi iki söze davet ediyorum. Biri yegane Allah'tan başka ilah olmadığına ve diğeri de benim onun peygamberi olduğuma şehadet getirmek. Şimdi sizin aranızdan kim bana bu işte yardımcı olacak ki benim sizin aranızda vasi ve halifim olsun?
Meclise ağır bir sessizlik çöktü ve hepsi Resulullah'ın davetini kabul etmeyi reddetti. Bu arada gelen misafirlerin en küçüğü olan Ali, Allah Resulüne yardımcı olmaya gönüllü oldu. Resulullah sorusunu ikinci ve üçüncü kez sordu ve her defasında sadece Ali gönüllü olduğunu ilan etti. Bunun üzerine Allah Resulü şöyle buyurdu. Ey insanlar! Bu genç benim sizin aranızda vasi ve halifimdir. Resulullah'ın bu sözlerinin üzerine mecliste büyük bir gürültü koptu. Ebu Leheb Resulullah'la alay etmeye başladı. Bazıları da alaylı bir şekilde Ebu Talib'e şöyle diyordu. Muhammed seni ondan sonra oğlun Ali'ye tabi olmakla mı görevlendirdi? Bu arada Resulullah'ın her zamanki yarı ve yaveri, destekçisi Ebu Talib kalabalığı sessiz olmaya davet etti. Ardından Resulullah'a dönüp şöyle dedi. Oğlum, sen Allah'ın mesajını bize ilettin. Biz de duyduk. Şimdi bize fırsat ver ki üzerinde düşünelim.
Kuşkusuz o çağda tevhide davet ve şirk ve putperestlik düzenini yıkmak oldukça zor ve çetin bir işti. Bu yüzden işin ta başından itibaren bazılarının bu davete karşı çıkacağı belliydi. Ancak Yüce Allah peygamberinden, düşmanlardan ve alay edenlerden çekinmemesini istiyor ve davetini aleni etmesi ve bu yolda amansız ama mantıklı bir mücadele sürdürmesini emrediyordu. Resulullah'ın davetini aleni etmesi hakkında Hicr suresinin 94 ve 95. ayetlerinde şöyle buyurulmaktadır. Sana emrolunanı açıkça söyle ve ortak koşanlardan yüz çevir. Seninle alay edenlere karşı biz sana yeteriz.
Böylece Allah Resulü açık ve genel çağrısını başlattı. O Hazret yeni yeni ayakta durmaya çalışan İslam dinini tebliğ etmek için akılcı yöntemler izlemeye başladı. Bir gün Allah Resulü Safa Dağı'nın eteğinde durdu ve halka yüksek sesle şöyle hitap etti. Eğer ben bu gece ve yarın sabah düşman size saldıracak desem bana inanır mısınız? Halk, evet inanırız. Çünkü senden şimdiye kadar yalan söz duymadık şeklinde karşılık verdi. Bunun üzerine Allah Resulü şöyle buyurdu. Benim sizin aranızda konumum, düşmanı uzaktan gören ve kavmini kurtarmak için hızla onlara doğru gelen gözlemci gibidir. Ey Kureyş halkı, ben sizi başınıza gelecek ağır bir azap konusunda uyarıyorum. Resulullah'ın sözü bu noktaya gelince o Hazretin amcası Ebu Leheb bu sözler insanları etkilemesinden kaygı duyarak yaygara koparmaya başladı. Ve Allah Resulü'nün sözlerini sürdürmesine engel oldu ve kalabalığı dağıttı.
Her halükarda genel davet başladıktan sonra İslam peygamberinin risaleti daha hassas ve daha yeni bir merhaleye ulaştı. Bundan sonra Kureyş kafirleri ve müşriklerinin açık gizli muhalefetleri başladı. Kuşkusuz Mekke eşrafı putların sayesinde o diyarın cahil insanlarının gözünde özel konumu ve saygınlığı vardı. Onlar zayıf insanlara zulmetmek ve haksızlık yapmakla büyük servetler biriktirmişti ve bu yüzden Resulullah'ın tevhid çağrısı karşısında sessiz kalamazdı. Çünkü Resulullah'ın hareketi her türlü etnik ve aşiret temelli imtiyazı geçersiz sayıyor ve insanların eşit olduğunu savunuyor ve özellikle toplumda mağdur kesimlere ve kölelere özel ilgi duyuyordu. Bu yüzden Mekke eşrafı birleşerek ve türlü komplolara başvurarak Hazreti Muhammed'in getirdiği inancı engellemeye çalıştı. Fakat Resulullah'ın dilinden duyulan Kur'an-ı Kerim ayetleri gönülleri müsait olan insanları kendine çekiyor ve topluma yeni bir ruh ve canlılık kazandırıyordu. Allah Resulü sürekli insanları tevhide davet ediyor ve kölelik düzenini, riba ve cahiliyenin yanlış geleneklerini aralıksız eleştiriyordu.
Öte yandan Kureyş liderleri Mekke halkının İslam dinine yönelmeleri artınca bu durumdan kaygı duymaya başladılar. Kureyş liderleri Mekke halkı arasında güçlü nüfuzu bulunan Ebu Talib'in İslam peygamberini koruması altına aldığı müddetçe o Hazret'e karşı şiddete başvuramayacaklarını çok iyi biliyordu. Bu yüzden ve Ebu Talib'in Resulullah'a verdiği desteği kesmesi için Kureyş liderleri Ebu Sufyan'la birlikte Resulullah'ın amcası Ebu Talib'le görüşmeye gitti. Ebu Sufyan şöyle dedi, "Ey Ebu Talib, yeğeninin faaliyetlerini engelle. O bizim inancımızı tenkit ediyor, bizleri akılsız sayıyor ve atalarımızın da sapkın olduğunu söylüyor." Ebu Talib, Kureyş liderlerinin sözlerine sabırla karşılık verdi ve onları vazgeçirdi. Fakat Resulullah'ın davetinin devam etmesi ve Mekke halkının İslam'a yönelmeleri için gereken zeminin daha da gelişmesinin ardından Mekke büyükleri bir kez daha Ebu Talib'in yanına gittiler. Ve Resulullah'a desteğini kesmesi için baskı yaparak şöyle dediler.
Ey Ebu Talib! Biz senden yardım istedik ve yeğeninin bizimle uğraşmaktan vazgeçmesini sağlamanı talep ettik. Ama sen bunu yapmadın. O bizi akılsız sayıyor ve tanrılarımızla alay ediyor. Yemin ederiz bundan daha fazla bu duruma katlanamayız. Eğer Muhammed davetinden el çekerse ona servet, güç ve iktidardan ne istiyorsa veririz. Yoksa onunla ve onu destekleyen seninle savaşırız. Ebu Talip Mekkeli müşriklerin liderlerinin mesajını Resulullah'a anlatınca o hazret şöyle karşılık verdi. Allah'a and olsun, eğer güneşi sağ elime ve ayı da sol elime verseler, bu işten el çek deseler asla bunu yapmam ve bu işi ya Allah'ın fermanı ilerleyinceye kadar ya da bu yolda öldürülünceye kadar devam ederim. İslam peygamberinin bu sözleri Ebu Talib'i o kadar derinden etkiledi ki bu yolda var olan tüm tehlikelere rağmen şöyle dedi. Allah'a and olsun, seni desteklemekten el çekmem. Sen de görevini yerine getir. Ve böylece müşrikler bir kez daha hüsrana uğradı.
Kuşkusuz İslam peygamberinin risaletini sürdürdüğü yılların tümünde Kur'an-ı Kerim o hazretin programlarını uygulaması ve ilerletmesinde anahtar rol ifa etmiştir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'e hakim olan harmonik düzen ayetlerinin çekiciliğini artırıyor ve Mekkeli müşrikleri karşısında aciz konuma düşürüyordu. Mekkeli müşrikler Kur'an-ı Kerim'in akıcı ve güzel ayetlerine ve güçlü mantığına karşı direnemiyordu. Öte yandan Mekkeli müşriklerin liderleri bu durumu fark edince İslam peygamberi ve Müslümanlarla mücadele için tedbirle düşünmeye başladılar. Müşrikler Müslümanlara baskı yaparak İslam dininin yayılmasını engellemeye çalışıyordu. Müşriklerin Resulullah ile mücadele yöntemlerinden biri o Hazreti eziyet ve alay etmekti. Müşrikler Allah Resulünü mecnun olmak, sihirbazlık yapmak gibi haksız iftiralarla suçluyor ve o Hazreti toplumdan dışlamaya çalışıyordu. Fakat Resulullah büyük bir sabır ve ancak ilahi peygamberlerde ve evliyalarda örneğine rastlanan direnişiyle tüm zorluklar ve hakaretlere katlanarak kafirlerin ve asi müşriklerin komplolarını etkisiz hale getirdi.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyn'in çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere aktarıyoruz. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi hac konusuna değinerek haccın sadece İran halkına değil tüm İslam dünyasına ait olduğunu belirtiyor. Bugünkü sohbetimizde bu konuyu ele alacağız. Hac sadece biz İranlılara ait değil, hac İslam'a aittir. İslam ümmetine aittir. İslam'ın sürekliliğinin garantörüdür. Hac aylarına saygı duyulması ki Allahu Teala hac şehirlerine saygı duymuştur. Hatta Zaman saygındı, mekan saygındır. Gösteriyor ki bu hareketler ne kadar azimdir, etkilidir. Bunlar bu farizanın İslam ümmetine karşı başka hiçbir farizanın bu özelliklere sahip olmadığı bir özelliğe sahip olduğunu gösterir. Buna dikkat etmek gerekir. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olan Kalıcı Itır isimli kısa sohbetimizin sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın. İran Radyo Podcast. Lobicilik en önemli siyasi kavramlardan biridir ve zaman geçtikçe farklı ülkeler karar alma süreçlerinde önemi daha da artmıştır. Amerika'da lobicilik bu ülkenin politikalarını etkileyen en güçlü faktörlerden biridir ve bu ülkenin karar alma çevreleri kendi çıkar ve hedeflerinin peşinde koşan farklı lobilerle dolu. Öyle ki bu lobilerin niteliğini ve işlevini bilmeden Amerika Birleşik Devletleri'ndeki siyasi davranışı doğru anlamak neredeyse imkansız hale geliyor. Dinleyiciniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tahran'dan herkese selamlar. Bir önceki podcast'in devamı olan bugünkü programımızda Amerika'daki Siyonist lobinin yapısını incelerken, Amerika'nın İran İslam Cumhuriyeti'ne yaklaşımında Siyonist lobinin rolünü ele almak istiyoruz. Amerika'daki Siyonist lobi çıkarlarını sürdürmek için resmi ve gayri resmi iki yoldan yararlanıyor. Resmi lobi, kongreyi, senatoyu veya yönetimi doğrudan etkilemeye ve yasaların gidişatını İsrail'in çıkarları doğrultusunda yönlendirmeye çalışan organize grup ve kuruluşlardan oluşuyor. Resmi lobinin iyi bilinen bir örneği, kayıtlı bir lobi olan ve AIPAC olarak bilinen Amerikan İsrail Halkla İlişkiler Komitesi'dir. Lobi faaliyetlerine doğrudan katılmayan ancak bilgi toplayarak ve üyelerini seçimlere ve siyasi süreçlere katılmaya teşvik ederek etki yaratan grup ve kuruluşlar da vardır. Bu gruplar bazen sadece belirli bir durumda lobi yapmakta ve faaliyet alanları AIPAC gibi kayıtlı bir lobi kadar geniş olmamaktadır. Genel olarak Siyonist lobi nüfuz için iki geniş strateji izliyor.
Birincisi, kongre ve yürütme organı üzerindeki baskı uygulayarak çok fazla nüfuz kazanıyor. Politikacıların veya avukatların görüşleri ne olursa olsun, lobi İsrail'i desteklemeyi üstün bir seçenek gibi göstermeye çalışıyor. İkincisi, Siyonist lobi, Siyonist rejimin kamusal söylemlerde olumlu bir imaja sahip olmasını sağlamaya çalışıyor ve bunu kamusal tartışmalarda fikir ve görüşleri tekrarlayarak yapıyor. Amerika'daki Siyonist lobinin araçları genel olarak şunlardır. 1. Kongreye nüfuz. Aslında Siyonist lobinin kilit kutbu Amerika Kongresi'ndeki etkisidir. Çünkü Kongre, İsrail'in eleştirden muaf olduğu bir yerdir. Bu, üzerinde fikir birliğine varılan konuları değiştirmeye nadiren istekli olan Kongre'nin doğasına geri dönüyor. Ancak İsrail'in istekli olduğu durumlarda olası eleştiriler sessiz kalıyor. Bu, Kongre'de Siyonist rejimi destekleyen ve önceliklerinin Siyonist rejimi destekleme olduğunu düşünen kilit üyelerin varlığından kaynaklanmaktadır. 2. Beyaz Saray'a nüfuz. Amerika başkanlık seçimlerinde seçmenlerin etkisi oldukça önemli ve Siyonist lobinin bu alanda da kongre seçimlerinde olduğu gibi daha güçlü bir nüfuzu var. Başkanın seçilmesinin ardından Siyonist lobinin kilit örgütleri, İsrail'i eleştirenlerin Amerikan siyaseti alanında önemli işler bulmasını engellemeye çalışıyor. Jimmy Carter, George Ball'ı ilk Dışişleri Bakanı olarak seçmek istiyordu. Ancak Ball'ın Siyonist rejimi eleştirdiğini ve İsrail lobisinin bu atamaya karşı çıkacağını biliyordu. İşte tam da bu nedenle her politikacı İsrail'i açıkça desteklemeye teşvik ediliyor ve bu nedenle İsrail'i eleştirenler bu ülkenin siyasi arenasına yer bulamıyor. Siyonist lobi kendi görüşlerine karşı en ufak bir öneriye dahi tolerans göstermemektedir. 3. Medya üzerindeki kontrol. Bu bakımdan Siyonist lobinin Siyonist rejim ve sorunları hakkında hiçbir zaman açık bir tartışma istemediğini ve asla da istemeyeceğini bilmek yerinde olacaktır. Çünkü bu durum Amerikalıların yardımın düzeyi ve daha birçok konuda soru sormalarına neden olabilir. Bu nedenle İsrail yanlısı örgütler, kamuoyunun şekillenmesine yardımcı olan örgütler üzerinde çok derin bir etki yaratmaya çalışıyorlar ve bunu da başardılar. 4. Amerika'daki Siyonist lobinin dördüncü aracı, lobinin entelektüel rezervlerini kullanmaktır. Siyonist lobi, kamusal tartışmaların ve pratik politikaların şekillenmesinde önemli bir role sahip olan entelektüel toplantılara her zaman ilgi göstermiştir. 1985 yılında Martin Indyk, Washington Yakın Doğu Politikası Enstitüsü'nün kurulmasına yardım ettiğinde, lobi kendi düşünce kuruluşunu kurdu. Her ne kadar Washington Enstitüsü, İsrail'le ilişkilerde küçük bir rol oynamış olsa da, Orta Doğu sorunlarına dengeli ve gerçekçi bir bakış açısı getirmek yerine, Siyonist rejimi desteklemeye gönülden bağlı insanların yardımını talep etti. Ancak lobinin etkisi Washington Enstitüsü'nün ötesine geçiyor. Son yıllarda İsrail yanlısı güçler, American Enterprise Enstitüsü, Brookings Enstitüsü, Güvenlik Politikası Merkezi, Dış Politika Araştırma Enstitüsü, Heritage Vakfı, Hudson Enstitüsü, Dış Politika Analizi Enstitüsü ve Yahudi Ulusal Güvenlik İşleri Enstitüsü'nde önemli bir varlığa sahip oldu. İşte bu nadir rezervuarlar Amerika'nın İsrail'e yönelik destek politikasını eleştirdi. 5. Bir başka araç da Amerikan üniversitelerinin atmosferini polisiye çevirmek. Çünkü Siyonist lobinin tartışmaları değiştirmek için pek çok zorlukla karşılaştığı tek yer akademik alandır. Siyonist lobi bu akademik alanı ele geçirmek için çok çabaladı. Bu bağlamda Amerikan üniversitelerinde İsrail'in sözcülüğünü yapan Demokrasi Kervanı gibi yeni gruplar hızla ortaya çıktı. Yahudi Halkla İlişkiler Konseyi gibi önceden kurulmuş gruplar da sahaya girdi ve İsrail meseleleri alanında faaliyet gösteren departmanları koordine etmek için üniversite koalisyon alanında İsrail adında yeni bir grup oluşturuldu. AIPAC, akademik faaliyetleri kontrol etmek ve İsrail'i destekleyen gençleri eğitmek için mali programlarının miktarını 3 katına çıkardı ve bu şekilde akademik alanda aktif olan çok sayıda öğrenciyi İsrail'i destekleme yönelik ulusal çabalara dahil etti. Ayrıca lobi, üniversite profesörlerinin yazdıklarını veya öğrettiklerini izliyor. Ateşli bir İsrail yanlısı yeni muhafazakar olan Daniel Pipes, şüpheli akademisyenleri takip eden ve öğrencileri İsrail'e düşman olan ifadeleri ve davranışları bildirmeye teşvik eden Campus Watch adında bir web sitesi oluşturdu. Araştırmacıları kara listeye alma ve tehdit etme yönündeki bu açık girişim tepkiye neden oldu ve Pipes daha sonra bu bölümü kaldırdı. Ancak web sitesi hala öğrencileri İsrail karşıtı faaliyetlere ilişkin raporlar göndermeye teşvik ediyor. 6. Siyonist lobinin son aracı antisemitizm suçlamasını suistimal etmektir. Kuşkusuz Siyonist lobinin tartışması, onun en önemli ve güçlü meselesi olan Yahudi karşıtlığı suçlaması ele alınmadan tamamlanmayacaktır. Amerika Birleşik Devletleri'nde İsrail'in eylemlerini eleştiren veya Siyonist yanlısı grupların Amerika siyaseti üzerinde oldukça fazla etkiye sahip olduğunu iddia eden herkes hemen antisemitizmle suçlanıyor. Üstelik İsrail lobisi olduğunu iddia eden birileri bile antisemitizmle suçlanıyor. Siyonist medya ise bu tabiri rahatlıkla kullanıyor. Hatta lobi nüfuzunu arttırdıkça kamuoyunun dikkatine sunan herkese saldırıyor. Bu etkili bir taktik çünkü antisemitizm kimsenin suçlanmak isteyeceği bir şey değildir. Siyonist lobinin Amerikan siyaseti üzerindeki en büyük etkilerinden biri bu ülkenin İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı tutumudur. Aslında İran'a yönelik çatışmacı yaklaşım her şeyden çok Amerika'daki Siyonist lobinin ve Siyonist rejime sadık yeni muhafazakarların etkisindedir. Amerika'daki Siyonist lobi her zaman İsrail'e yönelik her tehdidi en kötü şekilde anlatmaya çalıştı. Ancak bu arada İran'ı Amerika'nın en tehlikeli düşmanı olarak tanıtmak için çifte çaba sarf ediliyor. Örneğin İsrail rejimi dönem savunma bakanı olan Benjamin bin Ali Erz, Irak savaşından bir ay önce şöyle demişti. Irak bir sorundur. Ama bana sorarsanız şunu bilmelisiniz ki bugün İran, Irak'tan daha tehlikeli bir sorundur. Kasım 2002'de The Times'a verdiği röportajda Sharon, Amerika'ya İran'la yüzleşmesi için baskı yapmaya başladı. Bu röportajda İran'ı nükleer silah elde etmeye kararlı bir ülke olarak tanıttı. Bush yönetiminin Irak'ın fethinin ertesi günü İran'la savaşmaya hazırlanması gerektiğini duyurdu. Genel olarak Siyonist lobi ve destekçileri hedeflerine ulaşmak ve Amerika ile İran İslam Cumhuriyeti arasındaki düşmanlığı yaratmak ve sürdürmek için uzun vadeli bir strateji tasarladılar. Bu stratejinin bazı unsurları şöyle: gecikme yaratmak. Bu unsur çerçevesinde İslam Cumhuriyeti de dahil olmak üzere dünyanın özgürlük arayanlarına karşı her zaman düşmanlık davulu çalan Siyonist lobi ve bugüne kadar binlerce masum insanın kanına eli bulanmış olan rejim, Amerika'nın teknoloji transferini engellemekle İran İslam Cumhuriyeti'nin gelişmesini engellemeye çalışıyor. Diplomatik çabalarla ve hatta önleyici askeri tedbirlerle İran'ın nükleer faaliyetlerini sekteye uğratabilir. Onlara göre erteleme stratejisi, İran'daki siyasi ortamı değiştirme çabaları için gerekli zamanı sağlıyor ve uluslararası baskılara tepki olarak veya siyasi, ekonomik veya hatta güvenlik tavizleri karşılığında İran'ın nükleer programlarından veya yeteneklerinden vazgeçilmesi koşullarını yaratıyor. Caydırıcılık ve kontrol altına alma. Bu strateji çerçevesinde muhaliflerin çeşitli önerileri var. Öncelikle Siyonist rejimin İran'a karşı füze ve füze savar sistemi kurmasını ve geliştirmesini meşrulaştırıyorlar. Bu bağlamda İran'a yönelik tehditleri yoğunlaştırarak İslam Cumhuriyeti'ne karşı askeri güçlerini arttırmayı öneriyorlar. Siyonist çatışmacılar da diplomasiyi bu strateji çerçevesinde İran'la yüzleşmede etkili bir unsur olarak görmüyorlar. İran İslam Cumhuriyeti'nin planlarının ilerleyişini geciktirmek ve kendi ifadeleriyle bu ülkeyi kontrol altına almak için askeri operasyonlar ve gizli terör operasyonları da dahil olmak üzere önleyici ve saldırgan eylemleri öneriyorlar. Bu bağlamda iki çözüm öneriyorlar. Biri, Siyonist rejimin İran'ın askeri ve nükleer proje ve tesislerine saldırmasına izin verilmesi ve bu eylemlere Amerika'nın örtülü desteği verilmesi ve Amerika'nın İran İslam Cumhuriyeti'nin askeri tesislerine doğrudan bir saldırı daha yapması ve sorumluluğunun kabul edilmesi. Siyonist lobinin İran İslam Cumhuriyeti'ni izole etmek, onun özgürlükçü ve bağımsızlık ilkelerinden uzaklaştırmak için kullandığı tüm araçlara rağmen, bu araçların hiçbiri İran İslam Cumhuriyeti'nin ilkelerinden geri adım atmasına ve dünyanın mazlumlarına ve mustazaflarına destek vermemesine sebep olmadı. Ve İran, müstekbir güçlerin her türlü zalim, saldırgan ve insanlık dışı eylemlerine karşı hala dünyanın önde gelen ülkesidir. Podcast'imizin bu bölümünde Amerika'daki Siyonist lobinin yapısını incelerken, sizlerle Amerika'nın İran İslam Cumhuriyeti'ne yaklaşımında Siyonist lobinin rolünü ele aldık. Bir sonraki bölümde sizlere Amerika'nın en önemli lobi gruplarından bir diğeri hakkında bilgi vereceğiz. Dinlediğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.